Ayrım 3.
Kapanır kapanmaz yeniden çalan telefona boş boş bakarken Galip, Hale Hala'nın son anda bozulan evlilik tasarısını hatırladı. Ama nedense damat adayının az önce aklına gelen tuhaf adını hatırlayamadı. Aklını tembelliğe alıştırmamak için dilimin ucundaki ad aklıma gelene kadar telefonu açmayacağım diye düşündü. Telefon 7 kere çaldıktan sonra sustu. Az sonra yeniden çalmaya başladığında Galip, Rüyalar İstanbul'a gelmeden bir yıl önce tuhaf adlı damat adayının amcası ve abisiyle Hale Hala'yı istemek için yaptığı o ziyareti düşünüyordu. Telefon bir daha sustu. Bir daha çaldığında hava iyice kararmıştı. Yazıhanedeki eşyalar belirsizleşmişti. Galip adı hatırlayamıyordu ama adamın o gün giydiği tuhaf ayakkabıları korkuyla düşünüyordu. Adamın suratında bir Halep çıbanı vardı. Arap mı bunlar demişti dedi. Hale bu Arap'la sahiden evlenmek mi istiyorsun? Seni nereden tanımış? Rastlantıyla. Akşam 7'ye doğru Galip boşalan handan çıkmadan önce adını değiştirmek isteyen bir müvekkilinin dosyasına sokak lambalarının ışığında bakarak tuhaf adı buldu. Nişantaşı dolmuşuna yürürken dünyanın hiçbir belleğe sığmayacak kadar geniş olduğunu düşündü. Bir saat sonra Nişantaşı'nda apartmana doğru yürürken de insanın anlamı rastlantılardan çıkardığını. Bir dairesinde Hale Hala'yla Vasıf'ın Esma Hanım'la birlikte, bir dairesinde Melih amcanın Suzan yengeyle, daha önceleri de Rüya'yla, birlikte oturdukları apartman Nişantaşı'nda bir arka sokaktaydı. Karakolun köşesinden, Alaaddin'in dükkanından ve ana caddeden 3 sokak aşağıda, 5 dakikalık bir uzaklıkta olduğu için başkaları buraya arka sokak demezlerdi belki. Ama bu iki dairede üst üste yaşayanlar için Nişantaşı'nın merkezi, çamurlu tarladan ve kuyulu bostandan Arnavut kaldırımlı yola ve daha sonra parke taşlı sokağa dönüşün uzaktan, fazla ilgi duymadan izledikleri bu sokak ya da bundan daha ilginç bulmadıkları öteki sokaklar olamazdı hiç. Yalnızca coğrafi dünyalarının değil, ruhsal dünyalarının da simetrisini düzenleyerek akıllarındaki merkezi kuran ana caddedeki Şehri Kalp apartmanının dairelerini tek tek satmak zorunda kaldıkları ve Hale Hala'nın deyişiyle bütün Nişantaşı'na hakim o binadan çıkıp döküntü kira dairelerine gireceklerini açıkça sezdikleri o günlerde de akıllarındaki coğrafi simetrinin mutsuz ve ücra bir köşesindeki bu yıkıntı apartmana ilk yerleştikleri günlerde de belki de biraz da başlarına gelen felaketi abartarak birbirlerini suçlayabilmek için, kaçırılmaması gereken bir fırsattan yararlanabilmek için dillerinden arka sokak sözünü eksik etmemişlerdi hiç. Ölümünden 3 yıl önce Şehri Kalp apartmanından arka sokaktaki dairesine taşındığı gün Mehmet Sabit Bey, dedi, yeni dairesinde sokağa bakan pencereye göre yeni bir açı, radyoyu taşıyan ağır sehpaya göre ise eski, öbür evdeki gibi, açıyla yerleştirilmiş tek bacağı kısa koltuğuna oturduktan sonra biraz da o gün eşyalarını yükledikleri at arabasının bir deri bir kemik atından aldığı ilhamla şöyle demişti. Haydi bakalım, attan inip eşeğe biniyoruz, hayırlı olsun. Sonra üzerine el işi örgüsüyle uyuyan biblo köpeğin çoktan yerleştirildiği radyoyu açmıştı. 18 yıl önceydi bu. Ama çiçekçi, kuru yemişçi ve Alaaddin'in dükkanı dışındaki bütün dükkanların kepenklerini indirdiği akşamın saat 8'inde araba egzosu, kalorifer kurumu, kükürt ve linyit kokusu ve toz örülü pis bir havanın içine belli belirsiz bir sulu kar yağarken Galip apartmanın eski ışıklarını gördüğümde her zamanki gibi bu binaya ve katlara ilişkin anılarının yalnızca 18 yıllık olmadığı duygusuna kapıldı. Sokağın genişliği, apartmanın adı, İçinde çok fazla O ve U harfleri bulunan bu adı telaffuz etmekten hiçbiri hoşlanmazdı. Ya da yeri değildi önemli olan. Sanki zaman dışı bir geçmişten beri apartman dairelerinde alt altı üst üste oturuyorlardı. Apartmanın hep aynı kokan, Celal'in öfkeyle karşılanan bir yazısındaki çözümlemeye göre kokunun formülü, apartman aralığı kokusuyla ıslak taş, küf, kızarmış yağ ve soğan kokusunun karışımı, merdivenlerini çıkarken Galip az sonra içeride bir bir göreceği küçük sahnelere ve görüntülere, birçok kereler yeniden okuduğu bir kitabın sayfalarını alışkanlık ve sabırsızlıkla çeviren bir okuyucu gibi acele acele göz atıyordu. Saat 8 olduğuna göre Melih amcayı üst kattan kendi eliyle indirdiği gazeteleri az önce üst katta okumamış gibi ya da belki alt katta aynı haber üst kattakinden başka bir anlama gelebilir diye ya da Vasıf şunları makaslayıp parçalamaya başlamadan önce son bir göz atayım diye dedenin eski koltuğuna oturmuş yeniden okurken göreceğim. Amcamın hızla kıpırdanan ayağının ucunda bütün gün titreyerek sallanan talihsiz terliğin hiçbir zaman durdurulamayacak bir sinir ve sabırsızlıkla bana çocukluğumdaki gibi canım sıkılıyor bir şey yapmalı, canım sıkılıyor bir şey yapmalı diye acıyla seslendiğini düşüneceğim. Hale halanın puf böreklerini kimse karışmadan gönül rahatlığıyla kızartabilmek için mutfaktan kovaladığı Esma Hanım'ın, ağzında eski yeni harman sigarasının yerini tutamayan fitresiz bafrayla sofrayı kurarken, sanki sorusunun cevabını bilmiyormuş gibi ve kendi bilmediği cevabı ötekiler bilebilirlermiş gibi, bu akşam kaç kişiyiz diye ortaya sorduğunu işiteceğim. Babaanne ile dede gibi aralarına radyoyu ve karşılarını annemle babamı alarak oturan Suzan yenge ile Melih amcanın bu soru üzerine bir süre sustuklarını, sonra Suzan yengenin Esma Hanım'a dönüp bir umutla "Celal bu akşam geliyor mu Esma Hanım?" diye sorduğunu ve Melih amcanın alışkanlıkla aklını başına toplayamayacak dediğini ve babamın yeğenini Melih amcaya karşı savunabilmenin ve abinden daha sorumlu ve dengeli bir küçük kardeş olabilmenin zevki ve gururu için Celal'in gazetedeki son yazılarından birini okuduğunu ve keyifle ilan ettiğini işiteceğim. Sonra yeğenini abine karşı korumanın zevkine bir de benim önümde bilgiçlik taslamanın zevkini ekleyebilmek için babam, Celal'in bu okuduğu ve filanca yurt sorunumuzu ya da hayat meselesini konu alan yazısı üzerine işitseydi herkesten önce Celal'in alay edeceği birkaç övgü sözü ve yerinde bir de yapıcı eleştiri sözü söylediğini ve annemin de "Anne bari sen karışma." başını sallayarak, çünkü o da Melih amcanın öfkesine karşı Celal'i aslında iyidir ama yaklaşımıyla savunmayı kendine görev bilir. Babama katılacağını görünce ben de kendimi tutamayacak ve Celal'in yazılarından benim aldığım tatları ve çıkardığım anlamları hiçbir zaman çıkarmadıklarını ve çıkaramayacaklarını bilmeme rağmen bugünkü yazısını okudunuz mu diye boş yere soracağım. O zaman Melih amca belki de o sırada gazetenin Celal'in yazısı basılı sayfasını elinde açık tutmasına rağmen bugün günlerden nedir ya da artık ona her gün mü yazdırıyorlar okumadım dediğini, babamın da başbakana karşı o kaba dili kullanmasını ama doğru bulmuyorum ve annemin de ama fikirlerine saygı duymasa da bir yazarın kişiliğine saygı duymalıydı diyerek başbakana mı babama mı Celal'e mi hak verdiği belli olmayan muğlak bir cümle söylediğini ve o sırada bu belirsizlikten cesaret alan Suzan yengenin belki de ölümsüzlük ve dinsizlik ve tütün konusunda düşündükleri Fransızları hatırlatıyor diyerek gene sigara ve tütün konusunu açacağını işiteceğim. Böylece hala sofrayı kaç kişilik kuracağına karar verememiş olmasına rağmen sofra örtüsünü büyük ve temiz bir çarşafı yatağa serer gibi önce bir ucundan tutup öteki ucunu havaya atıp sonra öteki ucun ne güzel yavaş yavaş düşmesini ağzında sigara seyreden Esma Hanım'la Melih amca arasındaki "Sigaram bak astımımı azdırıyor Esma Hanım." "Azdırıyorsa Melih Bey önce kendin sigarayı bırak" tartışmasının yeniden alevlendiğini görünce odadan çıkacağım. Mutfakta hamur, erimiş peynir ve kızarmış yağ kokan bir duman içinde tek başına sihirli bir iksir üretmek için kazan kaynatan büyücü gibi, saçları yağlanmasın diye başı örtülüdür, börek kızartan Hale Hala karşılığında benden özel bir ilgi, sevgi ve belki bir öpücük alabilmek için rüşvet verir gibi kimseye gösterme diyerek ağzıma cayır cayır yanan böreklerden birini çabucak sıkıştıracak ve sıcak mı diye soracak. Ama ben gözlerimden acı yaşları akarken sıcak bile diyemeyeceğim. Oradan çıkıp girdiğim ve dedeyle babaannenin eteklerinde bizim rüya ile babaanneden resim, aritmetik ve okuma dersleri aldığımız mavi yorgana sarılarak uykusuzluk gecelerini geçirdikleri ve onların ölümünden sonra Vasıf'ın sevgili Japon balıkları ile birlikte yerleştiği odada Vasıf'la rüyayı göreceğim. Birlikte balıklara bakıyor olacaklar ya da Vasıf'ın gazete ve dergi kesikleri koleksiyonuna. O zaman ben de onlara katılacağım ve her zamanki gibi sanki Vasıf'ın sağır ve dilsiz olduğu ortaya çıkmasın diye biz rüya ile bir süre aramızda hiçbir şey konuşmayacağız. Ve daha sonra tıpkı çocukluğumuzda yaptığımız gibi aramızda geliştirdiğimiz el kol hareketlerinin deliyle Vasıf'a televizyonda en son gördüğümüz eski filmlerden birinin bir sahnesini canlandıracağız. Ve belki ikimiz de bu haftalarda böyle canlandırılacak bir sahne görmediğimiz için Vasıf'ı her seferinde heyecanlandıran operadaki hayaletten bir sahneyi sanki yeni görmüşüz gibi ayrıntılarıyla oynayacağız. Biraz sonra herkesten daha anlayışlı olan Vasıf bize yan döndüğü ya da sevgili balıklarına yaklaştığı için rüyayla birbirimize bakacağız. Ve işte o zaman ben bu sabahtan beri görmediğin ve dün geceden beri yüz yüze konuşmadığım sana nasılsın diye soracağım. Ve sen de her zamanki gibi hiç iyiyim diyeceksin. Ve ben bir an durup bu sözün kastedilmiş ve kastedilmemiş çağrışımlarını dikkatle düşüneceğim. Ve düşüncemin boşluğunu gizlemek için bu sefer belki sanki bir gün yapacağını söylediğin polisiye çevresine hala başlayamadığını ve benim hiçbirini bir türlü okuyamadığım eski polisiye romanların sayfalarını çevirerek pineklediğini bilmiyormuşum gibi bugün ne yaptın diye soracağım sana. Rüya, bugün ne yaptın? Bir başka yazısında ise Celal, arka sokaklardaki apartmanların merdivenlerinin çoğunun uyku, sarımsak, küf, kireç, kömür ve kızarmış yağ koktuğunu yazarak bu sefer başka bir formül ileri sürmüştü. Kapının zili çalmadan önce Galip, bu akşam 3 kere telefon edenin o olup olmadığını Rüya'ya soracağım diye düşündü. Kapıyı Hale Hala açtı ve sordu. Ah, Rüya nerede peki? Gelmedi mi dedi Galip. Siz ona telefon etmemiş miydiniz? Ettim ama telefonu kimse açmadı dedi Hale Hala. Ben de sen haber vermişsindir dedim. Belki de yukarıda babasındadır dedi Galip. Amcanlar çoktan aşağı indiler dedi Hale Hala. Bir an sustular. Evdedir dedi sonra Galip. Ben bir koş eve gidip getireyim. Telefonunuz cevap vermiyordu dedi Hale Hala. Ama Galip merdivenleri gerisin geri iniyordu. Peki ama çabuk ol dedi Hale Hala. Esma Hanım senin böreklerini kızartıyor. Sulu karı savuran soğuk rüzgar 9 yıllık paltosunun Celal için bir başka yazı konusu. Eteklerini havalandırırken Galip hızlı hızlı yürüdü. Ana caddeye çıkar çıkmaz da karanlık arka sokak boyunca kapalı bakkalların, hala çalışan gözlüklü terzinin, kapıcı dairelerinin ve Coca-Cola ve naylon çorap ilanlarının soluk ışığı altında ilerlerse, amcalarının ve halalarının oturduğu apartmandan kendi apartmanlarına 12 dakikada varılabileceğini eskiden hesaplamıştı. Hesabı pek de yanlış değilmiş. Aynı sokaklardan ve aynı kaldırımlardan, aynı dizinin üzerinde aynı kumaş beklerken terzi iğneye yeniplik geçiriyordu. Yürüyerek geri döndüğünde aradan 26 dakika geçmişti. Kapıyı açan Suzan yenge ve sonra hep birlikte sofraya otururlarken ötekilere de Galip, Rüya'nın üşütüp hastalandığını, çok fazla antibiyotik aldığı için, çekmecelerde ne bulduysa yutmuş, sersemleyerek uyuyakaldığını, telefonların bazılarını duymasına rağmen yorgunluktan kalkıp açamadığını, uykulu ve iştahsız olduğunu ve hasta yatağından herkese selamlarını yolladığını söyledi. Sözlerinin sofradakilerin çoğunda bir hayal, hasta yatağında yatan zavallı Rüya, uyandıracağını bilmesine rağmen hemen şu dinsel konunun açılacağını da tahmin etmişti. Eczanelerimizde satılan antibiyotiklerin, penisilinlerin, öksürük şurupları ve pastillerin, damar açan ya da ağrı kesen grip ilaçlarının ve kadayıfın kaymağı gibi bunlarla birlikte yutulması gereken vitaminlerin adları, aralarına bol bol sesli harf sokuşturularak Türkçeleştirilmiş telaffuzları ve kullanış usulleriyle birlikte sayılıp döküldü. Başka bir zaman olsaydı bu yaratıcı telaffuz ve amatör tıp şöleninden Galip iyi bir şiirin tadını çıkartabilirdi. Ama aklında hasta yatağında yatan Rüya'nın görüntüsü vardı. Ne kadar saf, ne kadar yapay olduğuna sonraları da karar veremediği bir görüntü. Hasta Rüya'nın ayağının yorgandan dışarı çıkması ya da firketelerinin çarşafın içine dalması sanki gerçek bir görüntülerdi de söz gelimi saçlarının yastığa yayılması ya da başucundaki ilaç kutuları, bardak, sürahi ve kitaplardan oluşan karışıklık başka bir yerden, Rüya'nın taklit ettiği bir filmden ya da Alaaddin'den aldığı fıstıkları yer gibi yutarak okuduğu kötü çevrilmiş bir romandan öğrenilerek taklit edilmiş görüntülerdi. Galip daha sonra sorulan şefkat sorularına kısa cevaplar verirken de Rüya'nın bu saf görüntüleriyle öğrenilmiş görüntüleri arasında bir ayrım yapmaya, en azından sonraları taklit etmeyi öğrenmek istediği dedektif romanlarındaki dedektifler gibi özen gösterdi. Evet şimdi, onlar hep birlikte sofraya otururken, Rüya uyuyor olmalıydı. Hayır aç değildi, Suzan yengenin zahmet edip gidip çorba yapmasına gerek yoktu. Ağzı sarımsak çandası da tabakhane kokan o doktoru da istememişti. Evet, dişçiye bu ayda gitmemişti. Doğru, Rüya son zamanlarda çok az sokağa çıkıyor, hep evde 4 duvar arasında oturuyordu. Hayır, bugün hiç sokağa çıkmamıştı. Siz onu sokakta mı gördünüz? Demek ki bir ara çıkmıştı ama Galip'e söylememişti. Hayır, söylememişti. Siz onu nerede gördünüz? Düğmeciye gitmiş, manifaturacıya, mor düğme almaya, caminin önünden geçerek. Tabii söylemişti, bu soğukta böyle üşütmüş olmalı, öksürüyordu da, sigara da içiyordu. Bir paket. Evet, suratı bembeyazdı. Aa, hayır, Galip kendi suratının da ne kadar beyaz olduğunu bilmiyordu. Rüya ile bu sağlıksız hayata ne zaman son vereceklerini de. Palto, düğme, çaydanlık. Sonraları bu aile soruşturmasından sonra aklına niye bu 3 kelimenin geldiğine Galip fazla kafa yormayacaktı. Celal barok bir öfkeyle kaleme alınmış bir yazısında aklın derinliklerindeki karanlık noktaların bizlerde değil, daha çok taklit etmeyi bir türlü öğrenemediğimiz anlaşılmaz batı dünyasının tantanalı roman ve film kahramanlarında görüldüğünü yazmıştı. O sıralarda Elizabeth Taylor'ın Montgomery Clift'in karanlık noktasına bir türlü ulaşamadığı geçen yaz birdenbire filmini görmüştü Celal. Daha önceleri ise kısaltılmış çevirilerinden okuduğu ve müstehcen ayrıntılarla bezeli bazı psikoloji kitaplarının etkisiyle sefil hayatımız dahil her şeyi anlaşılmaz ve korkutucu karanlık noktalarla açıklayan yazılar yazdığını, Galip onun kendi hayatının özel müze ve kütüphanesini kurduğunu öğrendiğinde anlayacaktı. Galip lafı değiştirmek için Celal'in bugünkü yazısını diye söze başlayacaktı. Alışkanlığından korkarak birden aklına gelen öteki şeyi söyledi. Hale hala ben Alaaddin'in dükkanına gitmeyi unuttum. Esma Hanım'ın beşiği içinde turuncu bir bebek getirir gibi dikkatle getirdiği kabak tahtasının üzerine şekerci dükkanından yadigar havanla dövülmüş ceviz içi serpiyorlardı. Çeyrek yüzyıl önce kaşığının ince sapıyla ağzına vurulduğunda bu havanın çan gibi çınladığını Galip'le rüya keşfetmişlerdi. Çın çın. Zangoç gibi dın dın kafa şişirmeyin şununla. Allah'ım yutkunmak zor geliyor. Ceviz içi herkese yetecek kadar değildi. Hale hala mor kase elden ele dolaşırken sırasını ustalıkla sona bırakmıştı. Canım çekmiyor. Ama sonra boş kasenin dibinde bir göz attı. Birden yalnız bu eksikliğin değil bütün parasızlıklarının sorumlusu olarak gördüğü eski bir ticari düşmanlarına verip veriştirdi. Karakola şikayet edecekmiş onu. Oysa karakoldan hepsi koyu lacivert bir hayaletten korkar gibi korkarlardı. Celal, bilinçaltımızdaki karanlık noktanın karakol olduğunu yazdığı yazıdan sonra karakoldan gelen bir polisin getirdiği bir yazıyla savcılığa ifade vermeye çağrılmıştı. Telefon çaldı. Galip'in babası en ciddi tavrıyla açtı. Karakoldan telefon ediyorlar diye düşündü Galip. Babası telefonla konuşurken eşyalara da bir teselli olarak duvar kağıdı Şehri Kalp apartmanındakinin aynısıydı. Sarmaşıklar arasında yere dökülen yeşil düğmeler. Sofrada oturanlara da Melih amca bir öksürük buhranına yakalanmıştı. Sağır Vasıf da sanki telefon konuşmasını dinliyordu. Galip'in annesinin saçları en sonunda boyana boyana güzel Suzan yengenin saçlarıyla aynı renk olmuştu. Aynı boş bakışlarla baktığı için Galip de herkes gibi telefon konuşmasının duyulan yarısını dinleyerek duyulmayan yarısında kimin konuştuğunu çıkarmaya çalıştı. ''Burada yok efendim, gelmedi efendim, siz kimsiniz?'' diyordu babası. ''Teşekkür ederim, ben amcasıyım, ne yazık ki bu akşam aramızda değil.'' ''Rüyayı arayan biri'' diye düşünmüştü Galip. ''Celal'i arayan biri'' dedi babası telefonu kapadıktan sonra, memnundu. Yaşlı bir kadın, bir hayranı, bir hanımefendi. Gazetedeki yazısını çok sevmiş. Celal'le konuşmak istiyormuş. Adresini, telefonunu sordu. Hangi yazısını diye sordu Galip. Biliyor musun Hale, dedi babası. Çok tuhaf. Kadıncağızın sesi senin sesine çok benziyordu, çok. Sesimin yaşlı bir kadının sesine benzemesinden tabii bir şey olmaz, dedi Hale hala. Akciğer rengindeki boynu, kaz boynu gibi uzadı birden. Ama benim sesim katiyen öyle değildir. Nasıl değildir? O hanımefendi dediğin sabah da telefon etti, dedi Hale hala. Bir hanımefendiden çok bir hanımefendi sesi çıkarmaya çalışan bir cadalozun sesiydi onunkisi. Hatta kocamış bir kadının sesini çıkarmaya çalışan bir erkeğin sesi sanki. Galip'in babası sordu. Yaşlı hanımefendi bu telefonu nereden bulmuştu? Hale bunu sormuş muydu? Hayır, dedi Hale hala. Gerek duymadım. Pehlivan tefrikası yazar gibi kirli çamaşırlarımızı gazetesinde tefrika ettiği günden beri artık Celal'in hiçbir şeyine şaşmayacağım için belki de diye düşündüm. Belki de bizimle alay ettiği yazılarının birinin sonuna meraklı okuyucuları daha da eğlenebilsinler diye telefon numaramızı da eklemiştir. Zaten rahmetli annemle babamın onun yüzünden ne kadar üzüldüklerini düşündükçe artık anlıyorum ki Celal de beni şaşırtacak tek şey telefon numaramızı eğlensinler diye okuyucularına vermesi değil. Onca yıldır bizden neden nefret ettiğini öğrenmek olurdu. Komünist olduğu için nefret ediyor, dedi Melih amca. Öksürüğünü yendiği için zaferle sigarasını yakarak. O zamanlar ne ameleleri ne de bu milleti kandırabilecekleri akıllarına dank edince komünistler askerleri kandırarak Bolşevik ihtilalini Yeniçeri usulü bir isyanla sahnelemek istiyorlardı. O da kan ve kin kokan köşe yazılarıyla bu hayali alet oldu. Hayır, dedi Hale hala, bu kadar da değil. Bana rüya söyledi, biliyorum, dedi Melih amca. Bir kahkaha attı ama öksürmedi. Bu askeri darbeden sonra kurulacak Alaturka Bolşevik Yeniçeri Nizamı'nda hariciye vekili ya da Paris sefiri olacaksın diye verilen söze kandığı için evde kendi kendine Fransızca çalışmaya başlamış. Bu hiç tutmayacak ihtilal duası gençliğinde it kopukla düşüp kalktığı için bir yabancı dil bile öğrenemeyen oğlumun hiç olmazsa Fransızcasına yarayacak diye başta sevinmedim bile değil. Ama işi azıtınca rüyanın onu görmesine izin vermedim. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ki Melih, dedi Suzan yenge. Rüya ile Celal hep birbirlerini gördüler, aradılar. Değil üvey kardeş, öz kardeş gibi de sevdiler.
Oldu oldu ama ben geç kalmıştım dedi Melih amca. Türk milletini ve ordusunu kandıramayınca kız kardeşini kandırdı. Rüya böyle anarşist oldu.
Galip oğlum, onu o çetecilerin arasından, o fare yuvasından çekip çıkarmasaydı Rüya şimdi evinde yatağında değil, kim bilir nerede olurdu.
Bir an hep birlikte yatağında yatan zavallı hasta Rüya'yı hayal ettiklerini düşündüğünde Galip tırnaklarına bakıyordu. Ve Melih amca her 2-3 ayda bir sayıp döktüğü listeye yeni bir şey ekleyecek mi acaba diye düşünüyordu.
Belki o zaman Rüya hapiste olurdu. Çünkü Celal kadar ihtiyatlı da değildir dedi Melih amca. Ve listesinin heyecanına kapılarak ve Allah korusunları aldırmadan saydı.
O zaman Rüya belki Celal ile birlikte o haydutların arasına karışırdı.
Ve yolu gangsterlerinin, eroin imalatçılarının, pavyon kabadayılarının, kokain düşkünü beyaz Rusların, röportaj bahanesiyle aralarına girdiği bütün o sefih takımın arasına karışırdı zavallı Rüya. Çirkin hazlarının peşinden ta İstanbul'a gelen İngilizlerin, güreş tefrikalarına ve güreşçilere meraklı homoseksüellerin, hamam alemine katılan Amerikalı karıların, dolandırıcıların, bir Avrupa ülkesinde değil artistik, orospuluk bile yapamayacak film yıldızlarımızın, itaatsizlik ve zimmetten ordudan kovulmuş subayların, frengiden sesleri çatlamış erkeksi şarkıcıların, kendini sosyete kadını diye yutturan kenar mahalle dilberlerinin arasında aramak zorunda kalırdık kızımızı.
Söyle ona, ister o piramisin alsın.
Efendim dedi Galip, gribe karşı en iyi antibiyotiktir. Ve kozin Fort ile birlikte 6 saatte 1. Saat kaç, uyanmış mıdır?
Suzan yenge Rüya'nın herhalde şu anda uyuduğunu söyledi. Galip hepsinin aynı anda düşündüğü şeyi, yatağında uyuyan Rüya'yı düşündü.
Yok dedi Esma Hanım, babaanneye rağmen dededen kalma kötü bir alışkanlıkla yalnız sofra örtüsü değil, yemekten sonra kenarlarına ağızlarını sildikleri lekeli bir peçete olarak da kullanılan talihsiz sofra örtüsünü dikkatli hareketlerle topluyordu.
Yok, ben Celal'ime bu evde laf ettirmem. Celal'im büyük adam oldu.
Melih amcaya göre 55 yaşındaki oğlu da işte tam bu düşüncede olduğu için 75 yaşındaki babasını aramıyor. İstanbul'da hangi apartman dairesinde kaldığını kimseye söylemiyor. Yalnız babası değil, aileden kimse, her zaman onu ilk affeden hale halası bile, kendini ulaşamasın diye numarasını herkesten sakladığı telefonlarını bir de fişten çekiyordu. Galip Melih amcanın gözlerinde kederden değil, alışkanlıktan da olsa birkaç sahte gözyaşının belireceğini düşünerek korktu. Ama bu değil. Korktuğu başka bir şey geldi başına. Melih amca gene eski bir alışkanlıkla aralarındaki 22 yaş farkını görmezlikten gelerek Celal gibi değil, asıl Galip gibi bir oğlu olmasını hep istediğini bir daha tekrarladı. Galip gibi aklı başında, olgun, sakin. 22 yıl önce, demek ki Celal o zaman kendi yaşındayken, boyunun utanç verici bir hızla attığı ve elinin kolunun daha utanç verici sakarlıklar yaptığı yıllarda bu sözü ilk işitip gerçekleşebileceğini hayal ettiğinde Galip ilk anda anne ve babayla yenen ve herkesin yemek masasını dik açılarla çevreleyen duvarların dışındaki sonsuz bir noktaya baktığı o renksiz ve yavan akşam yemeklerinden,
''Anne, öğlenki zeytinyağlıdan kalmış, vereyim mi?''
Galip, ''İstemem.''
''Anne, sen?''
''Baba, benle.'' Kurtulup Suzan yenge, Melih amca ve Rüya ile birlikte her akşam yemek sofrasına oturabileceğini kurmuştu.